Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar. Bugün 3 Haziran 2020 Çarşamba. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. İşler karışık hakikaten. Bütün dünyada Amerika Birleşik Devletleri'ndeki isyanda gözler. Koronavirüs salgını eşliğinde bitti mi bitmedi mi bilmiyoruz. Dünya açılıyor, normalleşiyor ya da yeni normal diye anılıyor. İyileşenlerin sayısı da dünyada iyimserlik belki pompalıyor bizi. 3 milyonu aşmış vaziyette ama vaka sayısı da 6,5 milyon ve 400 bine de yaklaşıyor. 382 binden fazla ölü sayısı var. Dünya çapında başı da maalesef Amerika Birleşik Devletleri çekiyor. Brezilya'da 555 bini aşmış durumda. Bu koşullar altında aşı zirvesi yapılacak. Avrupa Birliği'nin öncülük ettiği, Britanya'nın ev sahipliği yapacağı ama tabii yüz yüze de olmayacak. Boris Johnson'ın açıklamaları var. Boris Johnson küresel bir birliktelik sergilenmesi gerektiğini söyledi ama bundan uzak gözüküyor. Dünya ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sarsıntılarda tabii herkesin gözü. Biz de yeniden Amerika'ya bakacağız. Profesör Hasan Ünal'la konuşacağız programın ikinci yarısında. Trump yeni tweetler attı kısa süre önce ve güçlü lider portresi sergilemeye çalışıyor. Kimi yerlerde yağma ve talana dönen protestolar sebebiyetiyle Amerika'nın tutumunu soracağız. Uluslararası ilişkiler sistemine etkisini soracağız. Amerika'nın görünümü çünkü dünyaya demokrasi götürmeye çalışan ülke idi ama tabii kimileri buna çok eleştirel yaklaşsa da bu genel bir algıydı. Bunda ne gibi değişiklikler yarattığına bakacağız birlikte. Başlamadan frekanslarımı tekrarlamak istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonu uygulaması üzerinden yine bizi dinleyebilirsiniz. 11 ile 12 arasında da akşam yayınımızın tekrarı olduğunu bir kez daha anımsatıp başlayalım. Evet, koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 382 bini aştı. Dünya çapında vaka sayıları da 6,5 milyona yaklaşmış vaziyette. 3 milyonu da geçti iyileşenlerin sayısı. Aşı zirvesi var. Londra, Britanya'nın öncülük etmesiyle, Londra'nın çağrısıyla küresel aşı zirvesi düzenlenecek. 50'den fazla ülke, liderler ve özel sektör kuruluşları katılacak. Sivil toplum kuruluşları katılacak. Tabii aşı ittifakı, bütün bunlar aşı ittifakı. Fakat bu aşı ittifakı meselesinin içerisinde Amerika Birleşik Devletleri yok. Amerika yeni koronavirüs krizi üzerinden Çin'le bilek güreşini derinleştirmekle meşgul. Bu arada da Amerika kendi içindeki protestolar, bir siyah bir vatandaşın öldürülmesi üzerinden Amerika'nın sarsıldığını görüyoruz. Bu koşullarda uluslararası bir kurum olarak Dünya Sağlık Örgütü'nden geçen cuma Trump çekildiklerini açıklamıştı. İşbirliğini tamamen sona erdirdiklerini duyurmuştu. Katkıları büyük tabii Amerikan yönetiminin. Dünya Sağlık Örgütü raporlarını sızdırmışlar ya da birileri mi etki etmiş bilemiyoruz. Tabii ki uluslararası kurumlarda da bir bilek güreşi olduğunu biliyoruz çünkü. AP Haber Ajansı, Amerika'nın Associated Press Haber Ajansı, Dünya Sağlık Örgütü'nün raporlarına dayanarak Çin'in bilgileri 2 hafta geciktirdiğinin ortaya çıktığını iddia etmiş. Acil Durum Program Görevlisi Dr. Maria Van Kerkhove'un ifadeleri var. Çok az bilgiyle ilerliyoruz. Uygun bir plan yapmamız için yeterli değil diyor kendisi. Tabii Çinlilerin de çok az bilgisi olabilir. Çinliler de önlerindeki manzara, ki dünya biliyorsunuz Çin'de bu işlerin patlamasını görmesine rağmen hiç hazırlanamadı, hiç de doğru düzgün uyarılar yapılmadı. Dolayısıyla buradan yola çıkarak Çin'in suçlanması mümkün mü bilmiyoruz. Ama bu bir takım sızıntıların başladığına işaret. Bir de DSO Çin yetkilisi Gaoden Galea'nın ifadesi var haberde. Veri akışı konusunda Pekin yönetiminden şikayetçi olduğunu dile getiriyor. Devlet televizyonunda yayınlanmadan 15 dakika önce bizimle veri paylaşıyorlar dediği de iddia ediliyor. Çin bunu bilinçli olarak mı yaptı, yoksa elindeki verileri anlamlandırma süreci tamamlanmadığı için mi yaptı, soruları duruyor tabii ki. Bu arada Ekvator Gine'sinde Dünya Sağlık Örgütü'nün ülke temsilcisini istenmeyen kişi ilan ettiler. Rakamlar, açıklanan resmi rakamları sorguladığı için onu da aktaralım. Ve Amerika'ya geçelim. George Floyd protestoları devam ediyor. Amerika'da dolandırıcılık işini koronavirüs krizinde yitirmiş siyah asıllı bir Amerikan vatandaşı boğazına polis tarafından gözaltına alınırken 8 küsür dakika baskı yapılması sonucu boğularak ölmüştü. Bir haftadır 8. güne girdi. Protestolar var Amerika'da ve bu protestoların Amerika'daki koronavirüs vakalarını arttırmasından endişe ediliyor. 105 bin 106 bini aşmış durumda Amerika'da ölenlerin sayısı, vaka sayıları 1.8 milyonun üzerinde. Hakikaten Amerika en çok koronavirüsün vurduğu ülke. Bir de üstüne bu protestolar bindi. Tabii sosyal mesafe, maske vesaire görülse bile bu protestolar sonucunda kaydedilmiş olan ilerlemenin geri alınması tehlikesi var. Protestolar sadece Amerika ile sınırlı değil, birazdan aktaracağım size, ama önce Amerika'yı özetleyeyim. 8. günde dünyanın gözü Washington'daydı, çünkü sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Trump orduyu sevk etti ve hakikaten de sadece ulusal muhafızlardan bahsetmiyoruz. Asker konuşlandırılması söz konusu oldu. 82. Hava İndirme Tümeni'nin bulunduğu Fort Bragg'dan ve işte Dağcı Tümeni'nin bulunduğu Fort Drum kışlalarından, ki konuşlandırılıyor, öyle gözüküyor. Bu koşullar altında yine gösteriler vardı. Beyaz Saray'ın etrafını çevirdiler, yüksek bariyerlerle çevirdiler. Buna rağmen sokağa çıkma yasağına insanlar uymadı, ama daha az şiddetle geçti desek yeridir. Bitti mi her şey derseniz pek öyle gözükmüyor. Çünkü Trump'ın polise sert davranın tweetleri var yeni. Bunun sonuçları ne olacak? Eleştirenler de çok tabii ki Trump'ın. Washington'da protestocular üzerinde askeri helikopterler uçtu. Alçaktan uçtular, adeta gövde gösterisi yapar gibi. Tabii Amerikalılar bütün bunların başka ülkelerin topraklarında olmasına, Hollywood filmleri dahil olmak üzere haberlerden alışkınlar, ama kendi tepelerinde olunca işler değişiyor. Bu konuda soruşturma da açılmış. Daha sonra tabii tepkiler ortaya atıldı. Araçlar göstericilerin arasına dalıyor. Hakikaten tam bir kaos ortamı var. Bütün halk ayakta diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz, ama kafi sayıda insan da sokaklarda anlaşılıyor. New York'ta yağmalar çok fazlaydı. Tabii bu durumdan istifade edenler de var. 700 kişiyi gözaltına almışlar. Gazetecilere kötü muameleler, sadece Rusya Sputnik için çalışan değil, Avustralya Deutsche Welle televizyonlarının gazeteleri de aynı şekilde, temsilcileri de hedef oluyorlar. George Floyd'un kardeşi açıklama yaptı bu arada bununla ilgili olarak. Minneapolis'te başka yollarla yapalım dedi. Terence Floyd şiddet eylemlerine dönüşmemesi gerekiyor dedi. Sükunet çağrısı da yaptı. Eylemler Porto Rico'ya da sıçradı. Amerika'nın 51. eyaleti gibi gözüken, aslında değil tabii ki, özel bir statüsü var. Orada da telejenik lidere karşı, geçen sene Ricky Rossello'ya karşı gösteriler olmuştu. İstifasını başarmıştı Porto Rico'lular. Orada tabii gösterilere giyotin maketleri falan karışmış durumda. Böyle bir tablo var. Trump bu koşullar altında dün eşiyle birlikte Melania Trump'ın gülümse diye dürtüklediği fotoğrafıyla gündemde. Tabii başka şeylerle de gündemde. Amerika'da Senato çoğunluk lideri Mitch McConnell Trump'ın göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz kullanımı yüzünden kınanması tasarısını geri çevirdi. Tasarı Trump'a odaklanıyor. Oysa bu doğru değil, böyle olmamalı dedi. Tabii bütün tartışmaların odağında da Trump'ın pazartesi akşamı Beyaz Saray önünden polis göstericileri gazla fiziksel güçle dağıttıktan sonra yürüyerek Lafayette Parkı'na yürüyüp geçip St. John's Episcopal Kilisesi'ne elde İncil'le gitmesiyle, orada poz vermesiyle Tanrı sevgidir falan yazılı böyle dini de kullanarak yaptığı küçük çaplı eylemi tartışıyor Amerikalılar. Bu eylemle ilgili olarak tabii yanında pozlar verdi. Sonra Trump tekrar Beyaz Saray'a yürüyerek geri döndü ama hemen Trump'ı destekleyen ki Amerika'da çok da fazla değil aslında tabii. Medyada göstericilerin kiliseyi yakmaya çalıştıkları yangının kilisenin zemininde 200 senelik bir kilise yangın çıktığı görüntüleri iddiaları yansıdı. Tabii o yangını kim çıkarttı o da bilinmiyor ama hemen göstericiler çıkarttı şeklinde de sunulduğunu belirtelim. Trump'ın İncil'i aksesuar kiliseyi de kendine dekor olarak kullanmasına ise din alimleri tepki gösterdiler. Din adamları tepki gösterdiler. Washington'ın episkopal psikoposu Marian Bude izin almadan benim yetki alanımdaki kiliselerden birini kullandı diye eleştirdi. Vatikan'ın iletişim başkanlığına danışmanlık yapan Cizvit rahip James Martin ise açık konuşayım bu mekruhtur. İncil sizin yaslanacağınız bir dekor değildir. Kilise fotoğrafçılara poz verme sahnesi değildir. Din siyasi alet değildir. Tanrı sizin oyuncağınız değildir diye sert bir çıkış yaptı. Dini istismarla suçlanıyor ama tabii Trump ne kadar dindar bu arada o da önemli. Hitap ettiği kitle daha çok Amerika'da muhafazakar ve dindar kitle. Çünkü Trump hani bir kilisenin üyesi değil, ayinlere nadiren katılıyor, işte hatta Tanrı'dan af dilemekten hoşlanmadığını filan da şakayla karışık söyleyen bir isim. Eleştirilerin hedefinde Amerika Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi elinde İncil ile kamera karşısına çıkıp eleştirdi. Trump'ı yangına körükle gitmemesini diliyoruz diye. Demokratlar bu yağma ve talan yüzünden daha geriye çekilmiş durumdalar ama tabii Elizabeth Warren gibi isimler ki dün gece kendisi Beyaz Saray önündeki protestoya katıldı eşi ve köpeğiyle birlikte ve Trump'ın lider olmadığı, liderliğin böyle yürütülmeyeceği eleştirisini getirdi. Polis şefleri, Houston'daki polis şefi Art Acevedo CNN'e bağlandı ve eylemcilere karşı kendilerini sert tutum takınmaya sevk eden Trump'ı eleştirdi. Kendisi dedi ki yapıcı bir şey yoksa söyleyecek kapat çeneni dedi. Hakikaten tabii başka dünyanın başka ülkelerinde de polis gücü yetkililerinin başkanlara bu şekilde diklendiğini görmek çok mümkün değil. Amerika'da her şey biraz daha böyle kaos ve kakofoni içerisinde de olabiliyor. Bunun bir başka göstergesi. Şimdi tabii Pentagon'da da rahatsızlıklar olduğu söyleniyor. Eski generallerden tepkiler var. Mesela Mike Mullen, eski Genelkurmay Başkanı daha fazla sessiz kalamayacağını söyleyerek bir yazı kaleme aldı. Kendisinin bir beyaz olarak siyahların yaşadığı öfkeyi anladığını iddia edemeyeceğini söyledi ve Trump'ın yağma ve talanı da eleştirerek Trump'ın yönetim biçimini eleştirdi. Bu arada ekranlarda CNN ekranlarında Trump'ın İncil'le poz vermesini değerlendiren emekli general Russell Honore bir an Türkiye'den bir kare izliyorum sandım diye bir yanıt da vererek bu işin içerisinde Türkiye'yi de karıştırdı. Türkiye'deki dinin kullanım biçimini daha doğrusu. George W. Bush Amerikan Başkanı Katrina'dan hatırlıyoruz kendisini. Orada da düşük gelirli siyahlar perişan olmuşlardı Katrina kasırgası sırasında ve George W. Bush umursamamıştı bile. Hatta çok eleştirmişti ama şimdi emekli olduktan sonra büyük lider pozlarıyla eşiyle birlikte ne kadar rahatsız olduklarını, ders verme zamanı değil dinleme zamanı gibi açıklamalarla ortaya koymuş. Obama aynı şekilde şiddet konusunda eleştirilerde bulunmuş. Tabii Amerika'nın bir de ülke toprakları dışında uyguladığı şiddet var. Çıkarlarla temellendiren, onları eleştirenlerden geçilmiyor. Sosyal medyada bir çifte standart meselesi. Bu koşullarda demokratların ön seçimleri devam ediyor. Joe Biden Washington DC'deki ön seçimi de kazandı. Onun da son tespiti şu oldu bu olaylarla ilgili. Yahu canım polisleri kalplerinden değil de göstericilerin bacaklarından vurmaları için eğitmek lazım dedi. Bu da bakış açısını aslında yansıtıyor. Müzik dünyası 8 dakika 46 saniye sustu. Bu bir eylem. George Floyd için boynuna bastırılıp boğulma zamanı. George Clooney'nin aynı şekilde Daily Beast haber sitesinde bir makalesi var. 400 yıldır hala aşı bulacağız, bulamıyoruz ırkçılığı kastederek. yazdığı bir makale, 59 yaşındaki aktör Trump'a oy vermeyin çağrısı da yapmış vaziyette. Dünyadan tepkiler, BM Genel Sekreteri Guterres'ten tutun da işte Kanada lideri Justin Trudeau'nun bu konuda Trump'ın bu işi ele alma biçimi sorulduğu zaman 21 saniye suskunluktan sonra şimdi dinleme zamanı, insanları bir araya getirme zamanı gibi böyle ılımlı tepkiler vermesine uzandı. Almanya Dışişleri Bakanı protestolar meşrudan da öte, umarım etki yaratacaklar dedi. Heiko Maas ve güvenlik güçlerinin gazetecilere saldırısıyla ilgili de basın özgürlüğü ikazı yaptı. Hukuk devletinin gereğini hatırlattı. Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefikleri de giderek rahatsız. Fransa'da ırkçılık karşıtı gösteriler vardı. Bir de tabii 2016'da 24 yaşında Adama Traore öldürülmüştü Fransa'da. Onun mahkemesi vesilesiyle tabii sosyal mesafe falan kalktı bu bütün bu protestolar sırasında. Aynı şekilde Londra'da protesto gösterilerinde polis şiddeti ve ırkçılığın eleştirildiğini aktaralım. Papa aynı şekilde kınadı ırkçılığı, sokak şiddetini de kınadı. Amerika'ya ulusal uzlaşı çağrısı yaptı. Macaristan'da Futbol Federasyonu George Floyd'u anan futbolcuya ceza yazmış. Böyle gelişmeler var. Çin'den tabii ki Amerika'ya eleştiriler devam ediyor. Bu gösteriler vesilesiyle çifte standart eleştirileri devam ediyor. Rusya aynı şekilde. Uluslararası ilişkiler başlıklarında G7 çağrısı vardı Trump'ın, miadını doldurdu. Yenisini yapalım, Rusya'yı da katalım diye. Ama pek de gerçek anlamda evrensel bir format olmadığı, sağlayamadığı açıklaması Rusya'dan geldi. Amerika ile de silah kontrolü sorunları var. Rusya'nın hep çağrı yapıp duruyorlar. Son olarak Vladimir Putin nükleer silaha başvuracağı durumları tanımlayan Rusya'nın bir belge var. Onu imzaladı. Çerçeve belgesi bu. Çünkü dün aktarmıştım size, Amerika'nın ve NATO dolayımıyla Rusya sınırlarının dibindeki tatbikatları ısrarla devam ediyor. Rahatsız ediyor Rusları bu olup bitenler. Dünya Bankası Covid-19 nedeniyle gelişmekte olan ülkeler için kalıcı hasar uyarısı yaptı. Ekonomik beklentiler raporunun analitik bölümlerini yayınlamışlar. Covid-19 salgınının küresel ekonomiye indirdiği ciddi darbe ve özellikle zayıf sağlık sistemi olan ülkeler, aynı zamanda da Türkiye gibi, Türkiye'yi de bunun içine katmak lazım. Gelişmekte olan ülkeleri de bu işin kolay kolay onarılamayacağı vurgusu söz konusu. Çin'de son 2 haftada 10 milyon kişi test edilmiş. Wuhan en güvenli şehir ilan edildi. Krizin çıkış noktası olarak anılıyor, ya da patladığı nokta demek lazım. Nereden çıktığını kesin olarak bilemiyoruz. Bilimsel olarak ispatlanmış bir şey yok ama patlama noktası diyebiliriz. İtalya sınırlarını açıyor aylar sonra. Fransa ile yanılmıyorsam, evet, Fransa Ventimiglia ile dan açıyormuş. Turuncu yelekler çıktı İtalya'da, Roma'da. Covid salgının ekonomideki etkilerine karşı hükümeti eleştiren bir gösteri düzenlediler. İspanya'da sağlıkçıların gösterileri vardı. Son 2 gündür ölüm kaydedilmemiş bu arada. Fransa'da normalleşme sürecinde yeni adım atılıyor. 2,5 aydır kapalı kafe, bar ve restoranlar, birçok işletme açılmış durumda. Britanya'da 8,7 milyon kişi izne çıkartılmış bu salgın. Yani iş gücünün yaklaşık 1/4'ü, az buz değil. Bankalar ve bu arada parlamento Brexit anlaşmasını tartışmaya başladı. Eğer olmazsa nasıl olacak da Avrupa Birliği ile ticaret görüşmeleri yapılacak sorguları var. Almanya'da istihdam 10 yıldır ilk kez bu kadar düşmüş, azalmış daha doğrusu. 2010'dan bu yana Federal İstatistik Ofisi %0.5 azalış geçen yılın Nisan ayına oranla. Tabi Almanya yine her ülkeden daha iyi durumda. 31 ülke için seyahat uyarısını kaldırdı Almanya bu arada. Dikkat çekici olan Türkiye'ye yönelik kısıtlamalar henüz kaldırılmış değil. Türkiye bu işi, bu krizi çok iyi yönettiğini söylüyor. Ama demek ki dünyada bu konuda ikna olmama durumu olsa gerek. Yoksa seyahat kısıtlamasını niye tutsunlar diyeceğimiz var. Birleşmiş Milletler Yemen'e el atıyor ama hiçbir şey yapamıyor. 2.4 milyar dolar insani yardım fonunu toplayamamışlar. 1.35 milyar dolarda kalmış. Koronavirüs Yemen'i vurmaya başladı. Seferberlik ilan etti. Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun kaç sene oldu artık hedef aldığı Yemen'deki durum. İsrail'de son bir ayın en yüksek Covid-19 vaka sayısı, son 24 saatte 116 yeni vaka tespit etmişler. Filistin'le bir gerilim var. Her gün hatırlatıyorum size ama burası da bu yaz patlayacak gibi. İlhak kararı eğer uygulanırsa Filistin Dışişleri Bakanı Amerika'nın yanında başka Arap ucuların katılımıyla İsrail'le müzakere masasına hazır olduklarına dair haberler çıkmıştı. Onları yalanladı. Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es Safedi'den ise İsrail'in ilhak kararının çok vahim sonuçları olacağı ikazı geldi. İkinci Abdullah da zaten Der Spiegel'e bu konuda yazı yazmıştı. Aman yapmayın demişti ve ben size aktarmıştım. Irak'ta salgının başından bu yana bir günde en yüksek vaka görülen 519 yeni vaka tespit etmişler. Yaklaşık 8000'lere yaklaştı. Ölü sayısı sınırlı olsa da açılıp saçılmayla birlikte aslında bu salgın henüz bitmedi mi soruları artıyor. Amerika ile ülkedeki askeri varlığı görüşmek için masaya oturmaya hazırlandığı yolunda haberler var. Mustafa El-Kazmi yeni başbakan, onun müsteşarı Hişam Davut basın açıklaması yapmış ve müzakerelerin başlamasına önem verdiklerini dile getirmiş. Hayırlısı diyelim. Irak Meclisi Kasım Süleymani suikastinden sonra Amerika'ya çekil çağrısı yapmıştı. Ama azınlıkta olan Sünni ve Kürtler Amerika'nın yanlarında durduğunu düşünerek ülkede kalmasını destekliyorlar. En azından temsilcileri öyle. İran'da 160 bine ulaştı vakaların sayısı. Libya'da dün Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu çatışan tarafların 3 ay önce askıya alınan ateşkes görüşmelerine Berlin Konferansı uyarınca yeniden başlamaya yanaştıklarını duyurdu. Ancak taraflardan henüz bir konfirmasyon ben göremedim. Libya Ulusal Mutabakat, yani Trablus'taki ihvancı hükümetin başbakan yardımcısı Maytik, Ahmet Maytik Moskova'ya gitmiş, temaslarda bulunuyor. Son olarak LNA'nın yani Hafter güçlerinin yine belli bölgelerde etkin olduğu yolunda haberler var ki UMH bir takım önemli El-Vatiye üssünü ele geçirmişti. Şimdi işi bitti denildi ama toprakların çoğunun kontrolü tabii LNA'da, belki orada bir liderlik sıkıntıları olduğundan söz edebiliriz. Bu koşullarda Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yeni ruhsat başvurusu yapılan sahaların yerini gösteren bir harita paylaştı. Deniz sınırlarıyla ilgili çok tartışma yaratan mesele. Milli Güvenlik Konseyi de Libya'da meşru hükümete verilen askeri danışmanlık hizmetinin, öyle ifadelendirilmiş, süreceğini duyuran, dün ilk defa toplandılar Covid krizi nedeniyle 4 ay sonra açıkladılar. İdlib'de Türk-Rus devriyeleri 14.sü icra edildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları var. Yunanistan'ın Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okunması karşısındaki tepkisi haddini aşmaktır demiş kendisi. Kilise tabi orası, Hristiyanlığın en kutsal kiliselerinden bir tanesi. Cumhuriyet döneminde bu işlerin bu kadar karışmaması için müze olmasına karar verilmişti. Dini işin içine karıştırdığınız zaman, başkalarının inşa ettiği mabetlerin üstüne siz yerleştiğiniz zaman fetih ya da başka sebeplerle problem tabi. Şimdi diyelim işte Suudi Arabistan işgal altına girdi. Kutsal yerlerin üzerinde kilise inşa ettiler ya da Kudüs'teki hikaye çok karışıyor ve dolayısıyla bazı şeyleri tetiklemek hakikaten problemli. Hafter savaşı kazanamaz demiş Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Sergey Lavrov'la görüştüklerini söylemiş. İşte Anayasa Komisyonu Suriye meseleleri üzerine açıklamaları var. Ankara Büyükelçisi Alexey Yerhov'un da Rusya ve Türkiye'nin Covid-19'a rağmen Suriye ve Libya'yı tüm düzeylerde konuşmaya devam ettikleri açıklamaları var. Evet, Rusya'da vaka sayıları 8000'lerde yine, ölü sayısı düşük. Zafer günü kutlamaları 24'ünde alındı. 9 Mayıs'ta yapılamamış idi. Şoygun'un açıklamaları vardı. Latin Amerika'dan haberler benzer. Latin Amerika'da durum, Türkiye'de 22 ölü kaydedildi. Sağlık Bakanı'nın açıklandığı vaka sayısı 165.555'i aştı. Sağlık Bakanı'ndan çağrılar var. Tedbirlere uyulmazsa başa dönebiliriz ikazı yapıyor. Efendim bir ara verelim. Johnny Cash çalacağım bugün size. Johnny Cash'ten I See Darkness'ı dinleyelim. Az sonra Hasan Ünal'la konuşacağız. Bizden ayrılmayın.
Well, you're my friend. And can you see Many times we've been out drinking. Many times we shared our thoughts. But did you ever, ever notice the kind of thoughts I got? Well, you know I have a love for everyone I know. And you know I have a drive to live, I won't let go. But can you see its opposition comes rising up sometimes? That it's dreadful. And position comes blacking in my mind. And that I see a darkness. And that I see a darkness. And that I see a darkness. And that I see a darkness. Did you know how much I love you? Is a hope that somehow you can save me from this darkness. Well, I hope that someday, buddy, we have peace in our lives. Together or apart, alone or with our wives. And we can stop our whoring and pull the smiles inside and light it up forever and never go to sleep. My best unbeaten brother, this isn't all I see.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişki. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Şimdi de telefon hattımızın diğer ucunda Profesör Hasan Ünal var. Hoş geldiniz yayınımıza Hasan Hocam.
Hoş bulduk. İyi yayınlar Ceyda Hanım.
Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Hepimiz korona virüs eşliğinde bitti mi bitmedi mi çok da bilemiyoruz aslına bakarsanız. Ama Amerika'daki büyük sarsıntıyla yaza giriyoruz. Şimdi tabii bir siyah asıllı bir Amerikan vatandaşının Minnesota'da, Minneapolis'te öldürülmesiyle tetiklendi. Ama herhalde Amerika'daki bütün adaletsizlikleri de ortaya serdiği için çok geniş katılım olduğu, biraz tabii şiddete de vardı böylesine kitlesel olaylarda hep tanıklık ettiğimiz gibi. Trump ise önce sanki yumuşak bir biçimde ele alacakmış gibi gösterdi ama şimdi çok ben güçlü liderim, sert liderim, bu işin üstesinden sertlikle gelinir tutumu takınıyor. Arda arda ki biz şimdi konuşurken de yeni tweetleri de atıldı birkaç 5-10 dakika, 20 dakika bir süre önce. Şunu soracağım, başkanlık seçimine gidiyor tabii. Trump ne yapmaya çalışıyor? Hakikaten geçmişte gördüğümüz gibi bir süre sonra bunlar dinebilir de ama etkileri olacak herhalde. Siz nasıl görüyorsunuz öncelikle Amerika'daki manzarayı, Trump'ın ne yapmaya çalıştığını?
Şimdi birincisi bu Amerika'daki polisin vatandaşa yönelik kötü muamelesi ne ilk ne de son. Evet, genellikle siyahlar Amerikalı polislerin elinde ölüyorlar. Ve Amerikalı polis bu konuda çok da fütursuzca davranabiliyor. Geçmişe yönelik de şöyle internete bir baktığımızda çok sayıda benzeri olay olduğunu görüyoruz. Burada polisin genel yetkileriyle ve bu yetkileri kullanmadaki oluşturduğu teamülleriyle ilgili ciddi bir sorun var. Bu olaya gelince özellikle bu tür olaylar daha doğrusu şöyle oluyordu Amerika'da. Böyle bir siyahi vatandaş Amerikalı polisin kötü muamelesi sonucu ölüyordu. Arkasından bu tür olaylar patlak veriyordu. Genellikle birkaç gün içinde olaylar yatışıyordu. Çünkü yağmaya dönüşüyor, dejenere oluyor, halkın gözünde düşüyor. Sokağa çıkan sayısı azalıyor. Destek veren kişiler rahatsız olmaya başlıyorlar ve bir süre sonra da olaylar yatışıyordu. Bazı durumlarda örneğin Obama zamanında olan olaylarda zaten işte siyahi bir başkan var. Gerçi o siyahi başkanı bu adamın sadece derisi siyah, bunun altı bembeyaz falan diye eleştirirlerdi böyle siyahlar ama şu veya bu şekilde bunlar da etkili olurdu. Şimdi bu defa enteresan bir durum var. Birincisi Amerika'daki ırkçılık ve adaletsizliği, eşitsizlikleri en kötü zamanında ortaya çıkaran bir olay. Neden? Daha kötü bir zaman olamazdı. Neden? Çünkü şöyle bir işte şeyden geçtik, salgından geçtik hepimiz.
Evet.
Şimdi bu salgının ortaya çıkardığı birkaç tane önemli husus var. Bunlardan biri Amerika'daki sağlık sisteminin aslında çok kötü olduğu. Parası olmayanın rahatlıkla ölüme terk edilebildiği ve bunun da Amerikan sağlık sistemi ve genel olarak sosyal yapısı içinde normal görüldüğü, ne var ki falan mantığıyla değerlendirildiği.
Evet.
Şimdi ikinci bir şey var. Bu pandemiden siyahlar ve Latinoların, yani Hispanik denilen toplumun çok ciddi oranda etkilendiği anlaşılıyor. Örneğin birçok eyaletten benim baktığım, aldığım rakamlarda diyelim eyaletin nüfusunda siyahi nüfus oranı %17 ama ölenlerin içinde %60-70 Latinolarla birlikte değerlendirdiğinizde 70-80. Şimdi bu mesela önemli bir tartışma konusu. Neden? Bu genetik olamayacağına göre, yani bu virüs gidip de siyahları vuruyor, beyazlara bir şey yapmıyor olmayacağına göre bunun ekonomik sebebi var. Bu insanlar sokağa çıkmak zorunda, çalışmak zorunda vesaire. Çıkıyorlar, çalışıyorlar, çalışınca virüsü kapıyorlar. Şimdi nitekim bu öldürülen George Floyd da mesela yakın zamana kadar bir restoranda güvenlik görevlisi olarak çalışıyormuş. İki çocuğu var. Şimdi bu pandemi sırasında da işsiz kalmış. Şimdi bunun gibi devamında söyleyeceğim 40 milyonu aşkın insan var Amerika'da. 40 milyondan fazla insan işsiz kalmış. Mesela bu öldürülen kişinin Floyd'un iki de çocuğu var. 4 kişilik bir aile. Eğer ortalama her işsiz kalanı 3'le falan çarpsak diyelim, 3'le 4'le 150-160 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. Zaten bu nüfus arasında siyahiler ve Latinolar arasında işsizlik çok çok yüksek oranlardaydı. Şimdi bunları hem hastalık vuruyor hem işsizlik vuruyor. Bu arada başka şeyler de görüyoruz. Mesela 2 ay içerisinde Amerikalı milyarderlerin toplam servetlerinde son 10 güne kadar belki 15 güne kadar 434 milyar dolarlık artış meydana gelmiş. Bu bizim Türkiye'nin bir yıllık milli gelirinin %60'ına belki 65'ine tekabül ediyordur. Yine geçenlerde Bernie Sanders mesela bir tweet atmıştı. Ben onu üzerine yorumla retweet ettim. Diyor ki Amerikalı 400 milyarderin toplam serveti 3 trilyon dolar. Yani bizim İngiltere dediğimiz Birleşik Krallık'ın toplam milli geliri kadar. Şimdi öte yandan da işte bu öldürülen siyahi Floyd'da örneğinde olduğu gibi ortada işsiz, şartla imkanlardan pek faydalanamayan, imkanlar olduğunu bile bile bilmeyen, eğitim seviyesi çok düşük ama eğitim seviyesi kendi istekleriyle mi düşük kalan, yoksa Amerika'daki şartlar dolayısıyla mı böyle devam eden bir toplum var. Şimdi evet. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı var. İkincisi Amerika'daki ırkçılık. Bu şu veya bu şekilde belirgin. Yani orada duruyor bu ırkçılık. Aşılabilmiş değil. Minneapolis enteresan bir yer. Ben 1996'da bu Amerika'yı bir aylık bir programla gezerken bir hafta evet. kaldım orada. Twin Cities, St. Paul ve Minneapolis'te. Hatta oradaki şeyde belediye başkanı hanım da o sırada şeydi, siyahiydi. Nüfusun içinde çok küçük bir oran olmalarına rağmen biz heyet olarak küçük bir heyettik. Onu da ziyaret ettik, sohbet ettik falan. Irkçılık açısından uyumlu bir eyalet gibi görünüyordu. Ama ekonomik şartlar zorladıkça ve son yıllarda daha fazla siyahi ve Latino göçü de olmuş bölgeye, görünenin bizim göremediğimiz ciddi bir ırkçılık da orada oluşmuş ve devam etmiş. Şimdi evet. bütün Amerika'da her tarafta var bu sorunlar. Yani bu ırkçılıkla doğru dürüst baş edemiyorlar ve bunu şöyle gideriyorlar. Efendim işte ne demek burada yapısal bir ırkçılık falan diye bir şey yok. İşte bir siyahi devlet başkanı oluyor. Siyahiler işte genelkurmay başkanı oluyor, dışişleri bakanı oluyor, bilmem ne oluyor. Ne istiyorsunuz yani, daha ne olabilir? Burada belki şu olmalı Amerika'da. Yani bu insanlar neden mesela eğitim seviyesi düşük kalıyor? Neden gelir seviyesi düşük kalıyor? Bunlara yönelik politikalarla bu insanların sistemin içine kazandırılması lazım. Ama Amerika böyle bir yer değil. Beyazlar içinde de böyle eşitsizliklerle boğuşan çok ciddi bir toplum kitle var. Şimdi bütün bunlar bu böyle bir zamanda patlak verdi. Ve patlak verdiği zamanda da bir Amerikan başkanı var. Bu başkan Trump da. Yani çok rahatlıkla ırkçılığı kullanarak önümüzdeki seçimleri kazanabilmek konusunda her şeyi yapabilecek bir kişiye benziyor.
Hocam biraz şimdi tabii şunu soracağım size, Obama döneminde de çok böyle olaylar oldu. Sizin dediğiniz gibi bir sürede devam da etti orada da, ama tabii söylem farkı var herhalde. Trump bir yandan bu yağma talan meseleleri, işte kilise yakılmaya çalışıyordu söylemini kendi medyası üzerinden ya da Twitter'dan devreye sokmaya çalışıyor ama ve yani bir mağduriyet muhabbeti var burada, ama asıl önemlisi Trump böyle güçlü başkomutan. Bunlar şiddete başvuruyor, ben de bunları ancak ezerek bitiririm. Bu tutar mı? Bir de Amerika'da madalyonların hep yüzleri var çünkü. 3 Kasım açısından güçlü lider profili herhalde bilerek yaptığı bir şey. Nasıl görürsünüz siz, hani işe yarayabilir mi Trump açısından?
İşte büyük bir kumar bu. Yani ikinci bir şey şöyle, Trump bu dediklerinizden farklı bir siyaset de izleyemez. Neden? Bir defa kişiliği böyle. Baştan beri Amerika'da belli bir kutuplaşmayı teşvik ediyor zaten. Ve bunda da ısrar ediyor. Bugüne kadar Amerika'nın yaptıklarının, Amerika'da yapılanların, Amerika'nın dünyada yaptıklarının neredeyse tamamının yanlış olduğu tezi üzerinden hareket ediyor. Aslında işin doğrusu, dikkatli, ciddi bir analizle bakılırsa, Amerika'nın şirketlere teslim edilmiş, uluslararası şirketlere teslim edilmiş ekonomisi ve İsrail lobisini tatmin etsin diye uyguladığı Orta Doğu politikaları ve buralarda sokaklara saçtığı 7-8 trilyon doları dikkate alındığında Trump'ın eleştirileri yanlış değil. Ama bunları yapmanın, söylemenin, uygulamanın yöntemleri var. İşte buraya geldiğinde Trump bambaşka birisi. Yani mesela birleştirici bir tarafı yok. Tam tersine ayrıştırıyor ve orada da mutlu. Çünkü bugüne kadar yapılanların ve yapanların yanlış olduğunu söylüyor. Bütün basını karşısına almış durumda. Yani fake news diyor hepsine birden. Ve evet. işin ilginç tarafı bu şekilde de bugüne kadar tutundu. Yani Amerikan derin devletine karşı ciddi bir mücadelesi vardı. Bu Amerikan derin devletinin hazırladığı pek çok komployu aşarak geldiği, bu hakikaten kendisi aleyhine oluşturulan bir takım şeylerin komplo olduğu sonradan anlaşıldı. Mesela bu yok Rusya bir 2016 seçimlerini manipüle etmiş de bilmem ne diye bunların hepsinin altının boş olduğu anlaşıldı yapılan soruşturmaların sonunda. Ama bugün bunun altının boş olduğunun anlaşıldığını bilen kişi sayısı az. Ama neredeyse Trump kelleyi veriyordu yani. Şimdi Trump'ın evet. psikolojisi açısından bakıldığında da şöyle bir durum var aslında. Trump bir dünya badireyi atlattı, geldi. En son azil sürecinden kurtuldu ve seçimleri ne güzel kazanacaktı. Fakat bir salgın patlak verdi önce. O yüzden mesela evet. Şeyleri çok tepkileri çok sertti. Bu Çin virüsüdür işte Çin'den kaynaklandı. Önce Çin'le uğraştı, sonra Dünya Sağlık Örgütü'yle uğraştı. Orada daha yumuşak bir hedef olarak gördü. Ama sürekli olarak bir şeyler söylemek ve yapmak zorundaydı. Çünkü beklemediği bir şeydi. Onun üzerine bu işsizlik geldi 40 milyon civarında. Belki onu da aşabilecekti. Yani anlatacaktı işte çünkü popülaritesinde çok ciddi bir düşüş olup olmadığı belli değil henüz. Ardından da bu olaylar patlak verdi. Şimdi bu olayları Trump'ın manipüle etmemesini beklemek hem Trump'ın kişiliğine aykırı bir şey hem de içinde bulunduğu şartlarla uyumlu değil. Bunları mutlaka evet. Şey yapacak. Trump'ın buradaki avantajı şu. Trump ne yapmak istediğini biliyor. Öbür taraf ise lideri olmayan bir grup. Bir tür dağınık bir grup. Fakat öbür tarafın avantajı da şu. Bütün bu adaletsizliklerin, geçim sıkıntılarının, ırkçılığının vesairenin hepsinin pandemiyle birlikte zirve yaptığı bir noktada patlak vermiş olması olayın. O yüzden beyazlar tarafından da ciddi oranda destekleniyor olduğunu görüyoruz. Yani bütün bu yağmaya vesaireye rağmen hala mesela beyaz kesimden de ciddi miktarda destek alıyor göstericiler.
Demokratlar çok ortadalar değil mi? Yani bir yandan tabii Trump söz konusu olduğu için ciddi hiç hayatlarında görmedikleri Amerikan siyasi geleneklerinde nadir gördükleri bir vaka. Bir yandan da ama çok da farklı bir yere de düşmüyorlar bakış açısı olarak. Yani aralarında farklılıklar olmakla birlikte. Bir de şunu da soracağım. Yani tabii bütün bu durum Amerika'nın görünümünü değiştirdi dünyada. Aslında işte evet. Daha eleştirel bakanların çok iyi detayları gördüğü bir resim vardı. Çifte standartlar yani Amerika'nın o kendini üstün gören tutumunun boyasının döküldüğü. Şimdi Hong Kong örneğin ben görüyorum artık netizens diyorlar biliyorsunuz. İnternet vatandaşlığı diye anmak üzere. Çinliler kendi aralarında Hong Konglular konuşuyorlar ve Amerikan polisiyle işte Hong Kong olaylarına müdahale eden polisi karşılaştırıyorlar ve ya bizimkiler iyi yine gayet itidalliymiş filan diyorlar. Tabii şimdi bu da bir takım ikiyüzlülükler herhalde ortaya serdi. Çünkü dünyada her yerde otorite hedef alındığında sivil insanlar tarafından bir yere artık bir yerden sonra başka bir çıkış yolu yoksa güç kullanılır ama bunun bir de orantısı var değil mi?
Tabii. Şimdi birincisi bu demokratlara gelince Biden bence hiçbir vizyonu olmayan bir adam. Aslında eski Amerika'yı temsil ediyor. Amerika'nın parasının işte böyle Afganistan'da, Irak'ta, Suriye'de sokaklara saçıldığı, trilyonların nereye harcandığının bilinmediği, bütün bunların niye yapıldığının tam olarak hesaplanmadığı ama bölgeye kan kusturulduğu dönemin devamı niteliğinde Biden. Yani ortaya çok ciddi bir şey koyduğu yok. Nitekim söylediği tek laf şey, ya bizim polisler niye göstericileri ayağından vurmuyorlar, bacağından vurmuyorlar da işte kafasından, gövdesinden vuruyorlar falan gibi. Yani bu kadar bir şey söyleyebiliyor. Bir de kafasına göre şöyle bir planı vardı onun. Trump'ın politikalarından rahatsız olan belki belli bir cumhuriyetçi kesimin oylarını da alabileceğini hesaplıyordu. Dolayısıyla dikkatli davranarak onları da alacaktı. Yani bu siyahlar falan zaten çantada keklikti onlar için. Yani Amerika'daki etnik gruplar, siyahiler, latinolar şey hariç, Florida bölgesi hariç, geri kalanı genellikle demokratları desteklediği için bunlar çantada keklik gibiydi. Fakat şimdi ne diyeceğini bilemiyor işin doğrusu. Aslında burada şunu da söylemek lazım. Amerika'yı temsil eden insanlar ve kurumlara baktığınızda hiçbirisinin ciddi bir önerisi yok. Yani ya kardeşim burada bir ırkçılık var, burada bir ekonomik eşitsizlikler var, şunlar var, bunlar var. Bunlara yönelik şöyle yapmak lazım, böyle yapmak lazım diye ortaya çıkan ne bir akil adamlar topluluğu var, ne başka bir şey var, ne de bireysel olarak bu konularda yorum yapan var. Böyle bir sıkıntı söz konusu. Evet. Böyle durumlarda genellikle olaylar zirve yapar. Çünkü bu tarafta olayları yani sokağa çıkanlara karşı kolaylıkla silah kullanmayı bir alternatif olarak gören bir başkan var. Öbür tarafta da dediğim gibi bu sorunlardan ciddi bir şekilde bunalmış ciddi bir halk kitlesi var. Şimdi polisin işte şeylerine bakarsak polisin göstericilere karşı silah kullanması, kuvvet kullanması, güç kullanması vesaire bunlara baktığımızda hakikaten Amerikan polisi bu konuda dünyanın belki de en kötülerinden bir tanesi. Yani böyle Amerikan polisiyle bu konularda kolay kolay yarışacak bir şey yok. Ve bu yıllardır böyle. Yani Amerikan polisinin bu denli yetkilerinin olması ve bunları kullanmasına bu denli izin verilmesi hakikaten Orta Doğu'yu şurayı burayı habire demokratikleştireceğim diye kan kusturan bir ülke açısından ciddi bir yüz karası. Dolayısıyla dediğiniz gibi yani şimdi Hong Kong'daki göstericiler Amerika'nın neresine imrensinler? Veya bu evet. Bütün bunlar ortadayken şimdi siz Tiananmen olaylarını gündeme getirirsiniz. Pompeo getirir. Pompeo acayip bir adam. Davranışları itibariyle çatacak adam arıyor gibi etrafta. Ama Amerika'nın o gücü kuvveti yok artık. Yani onun da anlaması gereken taraf o. Yani CIA'nin analizlerinde belki öyle görünüyordu önünde ama öyle bir dünya yok. Dünya çok kutupluğa evrildi.
Evet.
Yani şimdi bundan sonra Amerika'nın bir defa işte yok demokratikleştirme, yok bilmem ne özgürlüklerin savunuculuğu vesaire gibi konularda bence dünya halklarının gözünde hiçbir kredibilitesi kalmadı. Yani evet. ilk defa Amerikan askerini Amerika'da görmüş oluyoruz hakikaten. Ve gerçek yüzünü Amerika'nın bütün yönleriyle görüyoruz. Bunu söylerken şunu da demek istemiyorum. Yani Amerika'da işte basın özgürlüğü yok, Amerika'da özgürlükler yok, onlar yok. Bunlar da var. Dünyanın basın özgürlüğü açısından belki de en ileri ülkelerinden bir tanesi. Bu da şüphesiz. Ama bu Amerika'nın sanki tamamen böyle demokrasi, insan hakları, özgürlükler adına şeyler yapıyormuş gibi başta bizim bölgemiz olmak üzere dünyayı karıştırması bu sebeplerden değildi. Normal uluslararası çıkarları bunu gerektirdiği içindi. Daha doğrusu Amerika'nın çıkarları iyi hesaplanamadığı içindi. Bundan sonra da Amerika bu bölgelerde bu tip işleri bu sloganlarla yapmakta çok zorlanacaktır. Tek bir şey söyleyeyim. Geçenlerde bu İran Dışişleri Bakanı Zarif'in attığı tweet'i hatırlıyorsunuz orada.
Evet.
Pompeo'nun İran halkına yaptığı açıklamayı orada Amerikalılar, İran halkına yerine Amerikalılar, İran rejimi yerine Amerikan rejimi, İran yönetimi yerine Amerikan yönetimi yazarak aynen retweet etmişti. Yani biz Amerikan halkıyla sesleniyoruz falan diye. Dolayısıyla Amerikan bu konuda inandırıcılığı kalmadı. Aynı Amerika bakın şu anda kendi halkına verecek parası yokmuş gibi davranan Amerika işte bizim bölgemizde hala PKK'yı silahlandırıyor. Hala PYD'ye silah veriyor, para veriyor. Ne yaptığı belli olmayan bir Amerika var karşımızda. Dolayısıyla yani bunların altını çizmek lazım.
Evet. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum hocam.
Rica ederim.
Neye evlenecek tekrar konuşacağız. Bakalım hep birlikte. Çok teşekkürler katkılarınız için.
Evet. Bu pilav epey su kaldıracak daha.
Su kaldıracak. Evet. Sağ olun. Evet. Profesör Hasan Ünal'la konuştuk. Amerika'daki durumu ve dünyaya yansımalarını hakikaten Trump Amerika'nın kendi içerisinde sistemik bir yıkıcı faktör haline geldi. Giderek Trump'ın ortaya çıkıyor gibi gözüküyor. Tabii nasıl olacak, nasıl şekillenecek göreceğiz. Johnny Cash'ten çalalım bugün. Sooner or Later, God's Gonna Cut You Down'la veda edelim. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. Well, my goodness gracious, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dew. I've been down on bended knee, talking to the man from Galilee. He spoke to me with a voice so sweet, I thought I heard the shuffle of angels feet. He called my name and my heart stood still when he said, John, go do my will. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down. Well, you may throw your rock, hide your hand, working in the dark against your fellow man, but as sure as God made black and white, what's done in the dark will be brought to the light. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.